Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Sanırım bir 4-5 bölüm sonra ilk defa tekrar
Kürkçü Dükkanı'na geri döndük.
Evet, dinleyicilerimiz eski ses kalitesini talep ettiler ve eski mikrofon ve eski sisteme geri dönüş yaptık.
Halbuki diğer şekilde çok rahattım koltukta, böyle yakama bağlanmış oturduğum yerden rahat rahat konuşuyordum ki o kadar rahatlık iyi bir ses kalitesi getirmedi.
O bence o rahatlıktan değil, mikrofon kalitesi.
Öyle yani, mi?
Tabii cihaz son derece kaliteli ama mikrofonlarımız 10 dolarlık mikrofonlar diye yaka mikrofonlarıydı.
Tamam.
Ama dinleyicilerimiz aralarında para toplar, yüzler donar.
Dolar bu kadar artmışken bence hiç iyi bir fikir değil.
Evet, dolar bir şekilde sıçradı.
Evet, devam ediyoruz.
Evet, yokluğumuzda ne oldu? Birincisi, bir hafta atladık.
Evet.
Bir Akçok Hoca seyahati yaptık. Babaanne ziyareti oldu.
Babaanne ziyareti güzel, Akçok Hoca ziyareti kötü.
Evet.
Sevmedim nadide.
Memleketin ama nüfus cüzdanında.
Ya bu enteresan bir şey. Bunu gerçekten anlayamıyorum. Hayatımda hiç görmedim. Hatta gerçekten mesela ismini bile duymadım. Hani Bolu'yu bilirsin, Düzce duymuşsundur. Hani oranın da böyle nadide, güzide bir sahil kasabası. Senin anlattıklarını anlıyorum ben. Eskiden şöyle güzeldi, böyle güzeldi. İşte çocukluğum şurada geçti. Hayal dedi. Burada şu binalar yoktu, yemyeşildi falan. Hani ama anlayamadığım şey bu değil tabii ki. Neden evlenince mesela ben senin doğduğun yer benim kütüğüm oluyor. Poyraz, hadi Poyraz tamam babadan geçti diyelim. Yani niye ben? Yani Paris yazsa daha iyi bildiğim yer. Yani kaç sefer gittim, kaldım, gezdim, tozdum. Hani öyle hissediyorum. Değil mi? Hani Ayvalık yazsın, ne bileyim. Bir bağımın olduğu yer yazsın. Sen şimdi Diyarbakırlı olsan ya da ne Plümür, nerenin ilçesiydi Plümür? Pötürge mesela. Pötürge yazsa bende. Değil mi?
Evet.
Arkadaşım vardı Pötürge lisede. Şimdi bu ne, niye yani? Niye benim nüfus cüzdanımda yazsın?
İşte bir kütüğü bir yere taşıma gereği oluyor sanırım.
Ya bu yurt onda dışında da böyle mi?
Bilmiyorum, bizim nüfus altyapısı bu şekilde işliyor. Kütük sistemi üstünden işleniyor.
Korkunç yani bir
aile ağacı bu. Bir yerden devam ediyor. O şekilde ilerliyor.
Benim ağacım ne olacak?
Senin ağaç kesildi. Dalını
yani
kestiler.
Buna ileride bir düzenleme bekliyoruz.
Peki. Onun dışında?
Onun dışında işte bu haftada Cunda kısmesi. Öyle.
İyi.
Kapanışı, sezon finali, yaz kapanışını Cunda ile yapalım dedik
tamam.
Yani.
Başka Türkiye ile ve genel bir duyurumuz, haberimiz var mı?
Valla bugün bayağı bir hem sosyal medyada hem çeşitli ne diyeyim medya, bağımsız medya kuruluşlarında paylaşıldı. İBB vakıflara aktarılan paraları kesmiş. Protokollerin işte TÜRGEV olsun, birçok vakıf var. Ondan sonra 367 milyon TL mi? Ne artık diyor ki bu para İstanbul'un bir arada hiçbir zaman göremeyeceğim ve hayal bile edemeyeceğim paralar. Böyle aktarıp bizim paralar. Yani yaşayan olarak mesela 15-16 milyon, 17 milyon neyse yaşayan İstanbullu. Bizim bu şehirde kel alaka, hiçbir alakam olmayacağı, tam aksine kapatılsın diyebileceğim vakıflara aktarılıyor. Türk Eğitim Vakfı'na, LÖSEV'e, onlara aktarılsa neyse ki o da gene bağışlarla işler. Hani benim paramı bana sorarak almak, vermek zorunda değil mi? Ben zaten mesela bağışımı zaten LÖSEV'e yapıyorum. O ayrı. Onu demek istemiyorum. Ama yani ne para yani? Mesela sırf yemek harcaması için 150 milyon, 165 milyon da kolay söylüyoruz. Milyon yani.
Tabii.
Hani.
Şöyle düşünmek lazım. Yaklaşık her İstanbul'da oturan kişiden 20 lira toplanması gibi bir şey.
Ya 20 lira toplansın, ne vergiler
i̇şte
toplanıyor düşün yani. Ve buraya gidebiliyor. Bunun haricinde yani yatırımlar yapıyor, borçlanılıyor, vergi, başka masraflar ödeniyor, maaşlar diyelim, SGK, hepsi çalışanlara. Yine bunlar aktarılıyor. Ben her zaman derim, senelerdir derim, Türkiye'de yerel yönetimlerin, belediyelerin gelirleri onlara yeter. Kalemlere baktığında. O kadar çok korupsiyon, yolsuzluk var ki doğru yönetilmediği için mesela borçlanmaya gidiyor. Belki çok büyük altyapı projeleri için alınabilir destek.
Tabii. Kayyumlara devredilen belediyeler var. Hmm. Onların açıkladığı hani
hediyeler falan.
Hediyeler olayları falan.
Yani akıllara ziyan artık ama biz bunları konuşarak o kadar çok vakit kaybediyoruz.
Tabii. Hatta sırf hediye değil, bir de bir belediye yine kayyum görev yaptığı süre içinde 1,5 ton kadayıf tüketmiş mesela.
Baklava, kadayıf, ha, neyse.
1,5 ton kadayıf.
Nerede yani? Nasıl bir insan?
O mesela yani. Mümkün başka değil şey, yani. Tabii. Başka bir şeye. Hani olur ya bazen. Kendi şirketin olur, masraf yazman gerekir. Hı-hı. Ama alamazsın. Benzinciye dersin ki abi bize fazla fişin var mı dersin. Tabii, masraf tabii. gösterirsin. Onun gibi bir şey olmuş bence.
Ya bu korkunç bir şey yani.
Yazık olan... Bu ömrümüz bunlarla geçti. Hani
tabii seçimleri takip et, bunları evet, yani takip
bir,
et.
Bir var olan bir düzen var. Bizim hayat düzenimiz bu bunların içinde ne yazık. He. 25 yılımız, 30 yılımız ki hani hep klasik laftır. Askerde de hayatımın en verimli yıllarını işte askerde verdim. Aynen, sanki herkes aynen. kansere çare bulacak gibi düşünsün ama gene de bizim
değil
bu
o, kafan
evet 25 meşgul. Yılımız bunlarla mücadele ve bunun içinde bir mücadele işte bir şey oluyor yok PayPal iptal oluyor. Ayda sen kendi sistemini
Wikipedia.
Evet yani sürekli bir hayatında bir şeyler değişiyor ve ona alternatifler bulmakla geçiyor.
Evet. Neyse işte, Türkiye'ye bak dedim mi neler var yani bir sürü çıkar oturup konuşuruz saatlerce gerek yok. Biz haberlerimize geçelim.
Bir dinleyicimiz de İzmir'e davet etmiş görmüşsün.
Ya kahvaltı. Hatta o dinleyicimiz pilot olabilir mi acaba THY'de?
Niye?
Bilmem ben sanki böyle fotoğrafından bir pilotluk şeyi mi çıkardım?
Enteresan ben dikkat etmedim fotoğrafına. Bir gün yolumuz düşerse yaparız kahvaltı. Gelen gelir.
İzmir'de. Kaç kişi var acaba? Boyoz mu vardı?
Evet. Kaç kişi var acaba İzmir'de dinleyici?
Dinleyen mi?
Evet.
Ufuk da dinliyor. Ufuklarla da görüşürüz bahaneli. Evet.
Tamam geçelim o zaman haberlerimize fazla da zamandan yemeyelim.
Aa, benim çok güzel bir haberim var. Hı. İçeriğine o kadar çok katılıyorum ki zaten bunu ben gençliğimde de böyleydim. Biraz da ailemin de tabii yetiştirmesiyle. Çok özel bir konu aslında bu din konusu. Gerçekten çok kişiye özel ama şimdi insanın çocuğu olduğundaki yaklaşımları tabii çok önemli. Burada bir araştırma yapılmış. Aslında araştırma çok yeni değil. Yani 2015'te yayınlanmış bu çalışma. Eğer din olmadan yani dinsiz without religion derken dinsiz herhangi bir Hristiyanlık, Müslümanlık ondan sonra bu şekilde dinin etkisi altında yetişmeyen çocuklar çok daha nazik, insancıl, empatik oluyormuş bu araştırmanın sonucuna göre. Eğer çok dini kurallarla yetişen çocuklar olduğu zaman onlar da daha yargılayıcı oluyorlarmış başkalarına ve hani daha az empati duyuyorlarmış. Mesela bu kısmına çok katılıyorum. Din dediğim gibi çok özel. Yani istiyorsan Budist ol, istiyorsan Şaman ol, istiyorsan Müslüman yani her neyse ya da işte Musevi olabilirsin. Ama ortak hani bazı değerler vardır. Aslında bütün dinlerin de söylediği. Belki bunu üste koyuyor bu çalışma ya da bunu söylemek istiyor. Yani vicdan sahibi olma, insanlara iyi davranma, ahlaklı olma özünde değil mi? Hani herhangi bir bunu şey yapmak için dine ihtiyacın yok aslında. İnsan olmanın temel gereği. O yüzden de çocukları böyle o koyu dinin kuralları içerisinde yetiştirmezsen daha işte nazik oluyorlarmış.
Tamam.
Kısa özet geçiyorum çünkü çok haberim var. Mehmet sıkıştırdı bir an önce başladım. Ben hepsi okuyordum böyle.
Tabii
bir
30 dakikayla sınırlayacağım ki çok editle uğraşmayayım diye.
Tamam.
Gene post prodüksiyon işleriyle uğraşırken enteresan iki firmayla karşılaştım. Türkiye'de olmayan şeyler. Bir tanesi vakti zamanında kurumsal hayattayken biliyorsun gömlek diktirmişliğim var.
Çok da kaliteli. Bayağı diktiriyordun evet çok gömlekli. Havalı.
Evet. Şimdi İngiltere'de bir firma... Bunu biraz daha değiştirmiş, biraz daha aslında endüstrileştirmiş. Şöyle çalışıyor, sen gidiyorsun bir randevu alıyorsun. Ötekinde Türkiye'de de olduğu gibi. Orada ne yapıyordu? Birisi gelip senin ölçülerini alıp sen sonra kumaş seçiyordun falan. Hı. Burada sen o 15 dakikalık randevuda seni bir 3D, 3 boyutlu bir tarayıcıya sokuyorlar.
Hı.
Ve senin vücudunun tam şeklini çıkartıyorlar.
Ya.
Evet.
Çok pratik.
Ondan sonra sen oturuyorsun, gerekirse internetten yani burada da gördüğün gibi kumaşları ve kalıbını seçiyorsun. Onlar da senin artık milimetrik ölçün olduğu için tam sana uyacak gömleği veya da birkaç gömleği dikiyorlar sana. Hazırlıyorlar. Yani daha doğrusu makineler kesiyor, şey yapıyor. Firma Formcut İngiltere'de. Hmm.
Burada bir tek benim katılmadığım nokta, yani benimsemediğim nokta diyeyim. Ben böyle mesela şimdi kumaş seçeceğim ya. Hmm. Ha gidip benim ona dokunmam lazım. Çünkü kumaşa göre model de değişebiliyor. Hmm. Dökümlü bir kumaşa farklı bir model gömlek diktirirsin. Böyle daha sert kalıp gibi duran bir kumaşa farklı bir model.
Belki de dükkandan da seçersin onu.
Hani onu o ben seviyordum. Bir de böyle bir şeyler ikram ediyorlardı. Oturuyordun, ortam falan iyiydi yani. Hani
ben... Para harcayınca güzel diyorsun.
Aa, güzel.
Diğer firmada bu biraz daha enteresan. Bunlar da sen kendi desenini yaratıyorsun ve ona göre makineler örüyor. Yani daha doğrusu dokuyor senin istediğin kumaşı.
Ha, bak, sen bu çok orijinal işte.
Sen renge falan her şeye karar veriyorsun. Yani bu bir çanta
da... Tam sana ait bir evet, şey oluyor.
Bir çanta da olabilir, üstüne bir şal da olabilir.
Sweatshirt olabilir.
Evet, CNC tezgah vardır. Dediğin CNC tezgah senin istediğin bir üç boyutlu tasarımı mesela bir metale şey yapar, oyabilir. Hmm. Bu da senin istediğin tasarımı sen oturduğun yerden... Hatta işte tasarımın istediğin yerini değiştirip o şekilde çıkmasını sağlıyorlar. Unmade diye bir firma.
CEO and co-founder.
Aslında teknolojiyle şeyi birleştirmişler. Moda, kendi kültürlük. Şeyini yaratıyorsun aslında.
Hmm.
Ürünlerini yaratıyorsun.
Tabii.
Yağmurluktan tight'lar, spor mont, kıyafetler.
Çok güzelmiş. Bunu... Online yapabiliyor muyum?
Bunu online yapıyorsun, evet.
He, bu nerede bu? Annenin gözler açıldı diyorsun.
Unmade.com, bilmiyorum.
Yani İngiltere'de mi? London.
Evet, bu da Londra'da. Hmm. Demek ki Londra'da bir tekstil devrimi var.
Çok kendine özgü bir tarz. Kimse de olmaz yani. Hmm. O kadar ki yani zevkler, renkler tartışılmaz ya.
Evet.
Ha, güzelmiş. Tamam. Bu çok... Çok orijinal. Gerçekten teknolojinin bu şekilde kullanılması desenler de varmış.
Evet.
Tamam. Şimdi benim sıradaki haberlerim çevre haberleri. Bir sürü var. Bazıları iyi, bazıları kötü. Şimdi kötü olandan başlayayım. Kötü bizde. Yani Türkiye hava kirliliği ve erken ölümlere sebep olan kükürt dioksit emisyonlarında maalesef ilk ondaymış.
Global mi? Avrupa mı? Nerede?
Şöyle Greenpeace rapor hazırlıyor. Tüm dünyadaki kükürt dioksit emisyonları ile ilgili. Rapora göre de Türkiye 2018 yılında dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. O kadar kötü yani.
Hmm. Evet, kötüymüş.
Evet, bu işte asit yağmurları... Erken ölümlere sebep olan kükürt dioksit emisyonları en yüksek olan dünyadaki ilk 10 ülke arasında. İlki Hindistan, sonra Rusya, Çin, Meksika, İran geliyor. Suudi Arabistan, Güney Afrika, Ukrayna, Amerika ve Türkiye. Kükürt dioksit emisyonlarının en yoğun olduğu yerde Muğla. Neden? Çünkü bu emisyonların %90'ı kömür kaynaklıymış Mehmetciğim. Kömür kaynaklı kükürt dioksit emisyonları en yoğun olduğu bölge ise Kemerköy, Yeniköy, Yatağan termik santralleri ile Muğla olduğu için.
Yani Bodrum'a da gidilmez diyorsun.
Bodrum ayrı. Bunu ayrı tutalım. Neyse, şimdi bu birinci haberim. Tamam mı? Bunu ben peş peşe söyleyeceğim. Şimdi bir sonra çalışma yapılmış. Bu National Geographic haberi. Böyle hava kirliliği ile bipolar bozukluk, depresyon arasında ilişki saptanmış. Yani nörolojik problemler ile hava kirliliği arasında nöropsikiyatrik daha doğrusu bozukluk oranındaki artış çevre kirliliğine maruz kalma ile doğru orantılıymış.
Hı.
Arasında önemli bir bağ varmış. Sonuçta hani astım, obezite, diyabet, nörolojik hastalıklar da artık çevre kirliliği ile ilişkilendiriliyor. Chicago Üniversitesi Tıp Merkezi'ne yapılmış bu araştırma. 151 milyon kişilik Amerika sağlık sigortası veri tabanıyla başlamış bu çalışmalar 10 yıldır uzun süredir nöropsikiyatrik hastalıklardan muzdarip kişilerle ve bunların yaşadıkları yerler karşılaştırılmış. Şöyle mesela en kötü hava kalitesine sahip olan yerler ile en iyi hava kalitesine sahip yerler karşılaştırıldığında mesela bipolar bozuklukta işte %27, depresyon %6 artış gösteriyormuş hava kirliliğinin daha çok olduğu yerlerde. Tamam.
Tamam.
Danimarka'da da yapılmış aynı şekilde. Bu bir. İkincisi ve üçüncüsü, ben sırayla hemen gidiyorum ya. Hı. Şunu da söyleyeyim. Bu da İngiltere'de bir üniversite kampüsünde kırmızı et satışını yasaklamış. Bana bunlarla gel.
Niye yasaklamış?
Neden biliyor musun? Çünkü 2020 İngiltere'de Londra Üniversitesi'ne bağlı Goldsmiths Koleji 2025 yılına kadar karbon nötr olma hedefini belirlemiş çünkü. Bu iklim krizi, iklim değişikliğinin acil durum ilan edilmesi ve böyle bir hedef yapmış kendisine, belirlemiş. Kırmızı et, sığır eti her türlü yasaklanıyor. Kampüs içindeki satış birimlerinden şişe su ve tek kullanım plastik bardaklar için mesela 10 peni ücret tahsil edilecekmiş. Güneş panelleri kampüsteki sayısı artacakmış gibi, yeşil alanlar arttırılacakmış. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bir üniversitenin bu bilinçle, hani düşünsene mesela 100 tane üniversite var. Yani 100 tanesi böyle yapsa öğrencilerin karbon ayak izi ne kadar azalacak? Mehmet çok şey bakmadı.
Çok ütopik buluyorum nedense.
Niye?
Bilmiyorum. Hani iyi şey olarak olumlu da.
Senin yani, impossible food ütopik olmuyor da bu mu ütopik oluyor?
Impossible food herkese yaygın. Üniversite çok sınırlı.
Kaç bin ya. Tane öğrencisi var Mehmet toplamda? Global şey, daha makro bak.
Peki. Şimdi bu mutasyon aslında olan bir şey. Biliyoruz genetik mutasyon.
Hı hı.
İngiltere'de genetik mutasyona, hatta İskoçya'da bir kadın, Jo Cameron, 71 yaşındaymış. Ve bu kadının özelliği acı hissetmemesi.
Hayda.
Hiçbir ameliyat oluyormuş, hiçbir ağrı kesici istemiyormuş.
Ya.
Evet. Acı hissetmeyen bir kişi, hatta
kendine zarar verir mesela, hissetmiyormuş.
Hissetmiyormuş. Evet. Hatta şöyle, rahatsızlığını hissediyormuş ama acı vermiyormuş. Mesela elini yaktığında elinin yandığını hissediyormuş ama onu rahatsız etmiyormuş.
Çok değişik.
Evet.
Hani bu kadar benim canımın tatlı olduğu bir kişiyim. Bunu düşünemiyorum.
Yani normal doğum yapmış, hiçbir şeyde kullanmamış.
Kulağını öyle deldirse mesela acı yok. Ben
ya şöyle söyleyeyim, kalçasında sorun çıkmış. Artık kalça kendini taşıyamayacak hale geldiğinde onun rahatsızlık verdiğini hissetmiş. Ameliyat olmuş. Ameliyat sonrası da hani kalça, sanırım protez kalça takıldı. İşte anestezik, sonuçta bir ağrısı, ameliyat sonrası ağrısı, o hiçbirini almamış ve ihtiyacım olmaz demiş. Sahiden de ihtiyacı yokmuş. Şimdi bu kişinin genetiği acaba bunu kullanarak bağımlılık yapmayan yeni bir anestezi keşfedebilir miyiz şeklinde araştırmaya dönüşmüş. Yani acaba bu genleri kullanarak yeni bir şey, bir şey bulup, o da hani morfine alternatif diyelim bir şey,
nasıl anestezi anlamış bunun acaba?
Efendim,
bu özelliğini nasıl
doktor anladın? Keşfetmiş çünkü kendisi biliyormuş ama hiç doktora, hani benim ihtiyacım olmaz deyince, doktor bu ameliyat sonrası da hiç istemeyince olayın farkına varmış. O raporlamış ve şey yapmış.
Vay vay. Enteresan bir habermiş. Ben seninle geçen hafta bir haber paylaştım. Almanya'da okullarda iWork, Office, Google Docs kullanımı yasaklanmış. Bu nedir? Bunun arka planında ne var? Yani kişisel verilerin ihlali ve Amerika otoriteleri tarafından erişilebilir olması mı?
Aynen
yoksa
öyle. Yani oradaki şey korku, daha doğrusu endişe. İşte bu bütün bu datalar Amerika'da duruyor. Amerika'dakiler bu dataları inceleyebilir şeklinde bir durum var. Ve Almanya'da bunun olmasını istemediğinden ya da çocukların yazdığı şeylerin başka birileri tarafından erişilebilir olmasını istemediğinden dolayı yasaklamış bu uygulama kullanılmasını. Ben de kısa bir hemen haber geçeyim. Tesla'nın malum otomobilleri var. İlk defa bir tırı yolda görüntülenmiş. Elektrikli tır bu da.
Vay.
Aynı mantıkta. gene sürücüsüz kullanılabiliyor.
Gerçekten.
Tabii arkasında bu sefer henüz bir yük yok ama muhtemelen test şeyinde pilli bir aslında tır diyebiliriz. İnsanlar da tabii bunu görünce hemen...
Sürücü görmezsem içinde böyle...
Ama sürücü varmış. İşte var sürücüsüz diye ilk şey yapmışlar. Sonra gözlerinin gözüktüğü fark edilmiş, işaretlemişler. Yani Amerika yasalarında yasakmış sürücüsüz, tamamen sürücüsüz bırakması.
Eyaletten eyalete değişir gerçi. Tüm eyaletlerinde
evet,
mi yasak?
Evet, daha henüz sürü... Yani sürücüsüz kullansa bile sürücü koltuğunda müdahale edebilmek için birisinin bulunması gerekiyormuş.
Bu arada geçen gün dinleyicimiz Tici Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Hani görülmeye değer 8 güzel kütüphane diye. Böyle 5-6 saniyelik videosu da var. İşte Stuttgart Kütüphanesi, Trinity College Kütüphanesi, İskenderiye, ondan sonra Kongre, Vancouver, New York Halk Kütüphanesi. Valla iş yerinde sadece New York Halk Kütüphanesi'ni görme şansım oldu. Böyle hani emekliliğinde... Böyle bunlarla meşgul olacaksın
onun
yani.
Onun için de ona göre bir gelirinin olması lazım.
Tabii biriktireceksin falan.
Evet.
Ve doğru düzgün işleyen sağlık sisteminin olduğu.
Evet. Hatta işte emekli geçen...
Emekli maaşının olduğu. Bak içim darlandı gene.
Şimdi Amerika'da bile bu kolay bir şey değil. Hani geçen konuştuk. Özel sigortası olan bir kişi Twitter'da başkaları da görmüştür belki. Özel sigortası olan bir kişiye bile 4000 dolarlık masraf çıkmış, doktor masrafları hariç. Onlar da ayrıca gelecekmiş ve acile gittiği halde.
Ya yani, tabii hani çok şükür bizde öyle bir özel hastaneye falan gidiyorsun, yani, acile gidiyorsun, ilgileniyorlar da.
Evet. Hatta devlet hastanesi, yani çok zor da olsan gene devlet hastanesine de gidersin. Ama orada o opsiyonun yok. Çıldırtıcı bir durum aslında.
Ya aslında bizdeki sistem o kadar kötü değil. Bak yani sağlık konusunda. Yani eğitim de mesela çok iyi olabilir de hani oldurulmuyor, anlatabiliyor muyum? Ve o kadar o gap şey fazla ki aslında diyeyim hani orta sınıfta kaybolduğu için ara çok açılıyor, açıldı. Ve hani mesela bakıyorsun emeklilerin maaşı, bak İBB ne yaptı, Ankara ne yaptı? İkram 1000 lira herkese dağıttı işçilere değil mi? Bayram öncesi yanlış hatırlamıyorum değil mi? Hani yapılabilir, insanların alma özgürlükleri şey arttırılabilir, ondan sonra desteklenebilir bu şekilde. Hani mesela evrensel temel gelir diyoruz, işte herkese mesela 1000 euro, 600 euro veriyor, 1000 TL ver gibi. Yani evrensel temel, şimdi onu uçtum da o kadar değil, sistem doğru yapılabilir. Sen kalk Cumhurbaşkanı'na, bilmem nere, çalışmayan milletvekillerine dünyalar para saç. Onlara özel işte evler, konutlar, lojmanlar, haklar, doktoru, yemeği 2 lira, 3 lira mesela meclis. Yani o kadar adaletsizlik var ki. Yani bunlar birazcık eşitlense mutlu mesut olacağız yani. Ama mesela bugün daha yatırdık. Yani anaokulu 3 yaşında. Yani şimdi tabii telaffuz etmeyeceğim o parayı ama gerçekten insan içi acıyor baktığında.
Evet.
Hani bir acı hissettik. Neden biliyor musun? Hani bu ortaokul, lisede değil, bir şey yatırım da değil. Yani hani İngilizce öğrenecek işte bir şey, böyle bir retouch, yani bir kurs, bir ona bir altın plezik kazandıracak bir şey de değil. Sadece yeter ki ortamı iyi olsun diye ve biraz daha işte hani tabii ki İngilizce şöyle dersler falan var ama hani gerçekten sırf ortam, çevresi, arkadaşları iyi olsun diye, fiziksel altyapısı da çok iyi diye bir okula başlatıyoruz, anaokuluna. Ama çok anormal. Bu sen bir Estonya'da yaşasan, Litvanya'da yaşasan, Finlandiya'da yaşasan, ya yani ne bileyim işte
hiç ödemeyeceğim
yani ve bunların 10 katını daha iyi alabileceğim bir şey olacak, bir sistem var. Fark çok fazla. Hem kültürel hem sosyoekonomik birçok boyutu var. Sadece ekonomik de değil. O yüzden şimdiki haberimi de tekrar geçeyim mi bununla bağlantılı olarak?
Bir, hadi geç bakalım.
Geçiyorum. Niye? Coştum. Sabah her 300 kişiden biri sabah 5.30'dan önce uyanıyormuş.
300 kişiden biri.
Evet.
Ha, iyi tamam.
Apple'ın CEO'su Tim Cook mesela her sabah 3.45'te ama akşam 8-8.30 gibi yatıyormuş. Bu senin kardeşle eniştenin usul, yani 8-9. En geç 9.30 yatıp sabah 5'te koşuya kalkanlar. Ama sosyal hayatları çok zayıf oluyormuş bu insanların. Akşamları sosyal etkinliklerde uyanık kalmayı, daha doğrusu zorlaş arttırır diyor. Ve diyor ki gece yarısından birkaç saat sonra, sadece birkaç saat sonra yataktan çıkmak ne tür bir insanüstü hırs gerektirir diyor. Tim Cook için söylüyor.
O bir sisteme oturtmuş. Dediğim gibi yani çevremizde de bizim Umar eniştemizin olduğu gibi
evet.
var yani. O onu alışkanlık haline getirince.
Çok da saygı duyuyorum. Yani o hırstan değil, onun yaşam tarzı, sporunu evet. yapıyor, her şeye vakit ayırıyor, hobisine vesaire. Ve hani kitabını okuyup yatıyor yani. Başka bir şey yapmıyor.
Evet. Dizimize bir televizyon bir şey
yani öyle bir evet. Ama öyle bir sohbet de olmuyor o zaman, sosyal leşme anlamında evet. tabii. Hani artısı var, eksisi var, onu demeye çalışıyorum. Ben de 4.30'da falan uyanıyorum genelde, 4.30-5, ama ben bu çağrısı bir hani hırstı vesaire değil. İşte şu okul paralarını düşündükçe ve gelecek kaygısına uykum kaçıyor çok fena. Ben o yüzden erken kalkıyorum.
Tamam.
Bunu da söylemiş olayım.
Ben son haberime geçeyim ve bu haftayı bitireyim.
Ben bitirmiyorum.
Tamam. Henüz. E-ticaret hızla artıyor ve kargolama miktarları da artıyor. Burada da aslında çok doğru. Hani insan bazen böyle şey gözünün önünde bir aslında pazar var. Paketleme pazarı.
Evet.
İşte 3M
sanırım. Biz girelim o pazara mı?
Ama işte sen girene kadar 3M bulmuş bile. Yeni bir malzeme bulmuş. Çok hızlı paketlemeni ve artısı da şu. Mesela bir karton kutuya koyduğunda onun harcanan kağıt miktarı daha fazla. Onun yerine bir malzeme bulmuş Hande'ciğim. Şöyle bir şey işte, bir karton gibi bir şey ama biraz daha kalın. Biraz daha kalın bir karton. Ben sana gösteriyorum Hande'yi. Hande gitmiş kendi haberine bakıyor.
Ya çok enteresan bakıyor.
Karton katlıyorsunuz ve kendinden yapışıyor ve donuyor. Daha sonra da bu şekilde gönderiyorsunuz.
Yumuşak, yani yumuşak mukavva gibi bir şey.
Evet, mukavva gibi bir şey. Ve sonra da geldiğinde de artık sertleşmiş oluyor. Şeyi kesip içinden çıkartabiliyorsunuz. Gene kağıt olarak çıkmış oluyor. Zaten bağlantısını ve hani nasıl bir sistem ve mantığı olduğunu görmek isteyenler için web sitemizde bağlantısını paylaşırım. Ve benim haberlerim bitti. Senin haberin
ben var. Aslında bir haberim var ama merak uyandırmak adına şimdi başlığını verip haftaya bırakacağım. Neden? Çünkü UNESCO Dünya Mirası listesine 29 yeni yer eklemiş ki insanlığın ortak mirasını zenginleştirmek
Türkiye'den
adına.
Türkiye'den yer var mı?
Haftaya. Arkası yarın.
Okumadın hemen.
Yok estağfurullah. Türkiye'den var mı hemen bakayım. Başta 29'dan bakmamıştım, ne yalan söyleyeyim. İlk 10'da yoktu en azından.
Tamam. O zaman yorumlarınızı her zaman olduğu üzere bekleriz. Zaten programın sonunda bu yorum ve diğer bilgiler, bize nasıl ulaşabileceğiniz havadan sudan @35mm.com gibi adresleri veya da burada bu yayında bahsettiğimiz tüm konulara ait bağlantıları 35mm.com havadan sudan içinde bulabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle, sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok akıllı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35mm.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan@35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana @35mm, Hande'ye de @handetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.